Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Bilal Akyol imzalı bir mülakatı paylaşacağız. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'la gerçekleştirilen "Kıyamette gelecek en büyük soru, neden beyninizi ve aklınızı kullanmadınız?" başlıklı mülakatı paylaşıyoruz. Ailesi köklü bir ilim geleneğinden gelen, bilim ve sanatın, akıl ve irfanın nadide bir terkibini şahsında birleştiren, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli isimlerden biri olan beyin cerrahı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'la günümüz modern dünyasının insanı Allah'tan ve özünden uzaklaştırma çabalarını, bilimin ve inancın kesişim noktalarını konuştuk. Hocam, günümüz modern dünyasının insanı Allah'tan ve özünden uzaklaştırma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef bu modern dünyanın en büyük derdi. Modern dünya insanı Allah'tan ve özünden uzaklaştırmak istiyor. İnsanı sadece tüketim odaklı maneviyattan yoksun, ruhsuz bir canlıya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu insanın tabiri caizse hayvana, hatta cemadata, cansız varlıklara indirilmesidir. İnsanı kamil, tüm varlık mertebelerini aşan, ahlakı ve ilmiyle zirveye ulaşan kişidir. Oysa günümüz dünyası tam tersine bizi tekamülden geriye doğru götürmeye çalışıyor. Sadece dünyevi zevklere, maddeye ve nefsani arzulara yönlendiriyor. İslam insanı kamil olmayı isterken şu anki dünya bunu tersine çevirmek istiyor. Bu noktada kul olmak kavramını da yeniden ele almak gerekir. Kul olmayı genellikle boyun eğmek, esaret olarak anlıyoruz. Oysa kul olmak gerçek hürriyettir. Her namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz derken, Allah'tan başka hiçbir varlığa boyun eğmeyeceğimize dair söz veriyoruz. Allah'a yapmış olduğumuz bu ibadet ve biat bizi diğer tüm insanlara, makamlara, paraya ve dünya nimetlerine kulluktan azat eder. Artık hiç kimseye boyun eğmez, kimsenin önünde eğilmezsiniz. Bu gerçek hürriyetin ta kendisidir. Kul olmak bir manada bu dünyanın tüm prangalarından kurtulmaktır. Sizin bir sözünüz var, bütün evrende, kainatta her şey bir şey, bir şey her şey, her şey her şeyden haberdardır. Bunu açıklayabilir misiniz? Bu ifade kainatın bir bütün, tek bir organizma gibi işlediğini anlatır. Tasavvufta buna rabıta denir, bilimde ise bağlantısallık olarak adlandırılıyor. Benim için kainatta hiçbir şey cansız değildir. İster cemadat, cansızlar, ister nebatat, bitkiler, ister hayvanat olsun, hepsi bir tekamül, evrim içerisindedir. Her an yenileniriz. 80 ila 100 trilyon hücremiz sürekli değişir ve 3 ayda bir tamamen yenilenir. Ben 3 ay önceki ben değilim, siz de değilsiniz. Ancak benliğimiz ve kimliğimiz kalıcıdır. Bilimsel olarak bakarsak kainatta var olan her şey, ister canlı ister cansız olsun, aynı temel yapı taşlarından oluşur. Bütün canlıların temelinde 5 baz vardır. Adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil. Tüm canlılarda farklı kombinasyonlarda da olsa bu bazlar bulunur. Ayrıca 20 temel amino asit ve 92 temel element yine her varlıkta değişik formasyonlarda mevcuttur. Bugün uzaydan gelen meteoritlerde dahi bu temel bazların ve amino asitlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu hayatın özünün tüm kainata yayıldığına dair somut bir kanıttır. Klasik fizik bir şeyin var ya da yok olacağını savunur. Bir kalem ya da kağıdın üzerindedir ya da değildir. Bir kapı ya açıktır ya kapalıdır. Ancak kuantum fiziği bu algıyı tamamen değiştirdi. Bugün bir şeyin aynı anda hem var hem yok, bir kapının hem açık hem kapalı olabileceği konuşuluyor. Nobel ödüllü bilim adamlarının yaptığı bir deney bu durumu gözler önüne serdi. Bir parçacığı ikiye ayırıp birbirinden binlerce kilometre uzağa koysanız bile bu parçacıkların birbirlerinden haberdar olduğunu, birinin hareketinin diğerini anında etkilediğini gördüler. Bu bizim rabıta veya bağlantısallık dediğimiz şeyin bilimsel ispatıdır. Bu bilimsel keşifler Kur'an-ı Kerim'in derinliğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ben 3 yaşından beri Kur'an okuyan bir adamım ve her okuduğumda yeni bir şey keşfediyorum. Bu, Kur'an'ın canlı olduğunun bir mucizesidir. Örneğin izafiyet teorisi üzerine çalıştığımda zamanın izafiliği beni çok etkilemişti. Bir filmde uzaya giden bir astronotun dünyadaki kızından daha yavaş yaşlanması anlatılıyordu. Bu durum Haç suresinin 47. ayetini aklıma getirdi. Senin Rabbinin katındaki bir gün saydıklarınızdan 1000 yıla denktir. Ayet zamanın göreceli olduğunu yüzyıllar öncesinden haber veriyordu. İşte bu yüzden derim ki Allah ter dökene yani kafa yorana, çaba gösterene ışık yakar. Beni bilim adamı yapan Kur'an-ı Kerim olmuştur. Uzun yıllar beyin üzerine çalışmış bir bilim adamı olarak beyin, akıl ve zeka kavramları arasındaki farkı nasıl açıklarsınız? Bu üç kavram birbirinden farklıdır. Beyin bir donanımdır. Akıl onun yazılımıdır. Zeka ise bu yazılımı çalıştıran işletim sistemidir. Bu üçlüyü birbirinden ayırmadan insan potansiyelini anlamak mümkün değildir. Beynimiz bu üçlü sistemin fiziksel altyapısıdır. Biz maalesef bu donanımı tam kapasiteyle kullanmıyoruz. Beynin %2'sini kullanıyoruz diyorlar. Oysa biz beyni hiç kullanmıyoruz. Donanım olarak beynimiz var ama yazılımı ve işletim sistemini aktif etmiyoruz. Bunun delili Kur'an'dır. Ayet-i kerimelerde sık sık "Efela yaqilun, akıllarını kullanmazlar mı? Efela tefekkerun, tefekkür etmezler mi?" diye sorulur. Bu sorular bize bahşedilen bu büyük nimeti, beyni ve aklı kullanmadığımızın bir işaretidir. Ben bir beyin cerrahı olarak 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım ve her seferinde bu eşsiz donanıma dokunma şerefine nail oldum. Bu büyük bir lütuf. İnsanlar saçının telini dahi kime emanet edeceğini düşünürken kafasını bize teslim eder. Bu teslimiyet beynin ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesidir. İnanıyorum ki belki de kıyamet günü Allah'ın insanlara soracağı en büyük soru şudur. Neden size verdiğim beyninizi ve aklınızı kullanmadınız? Çünkü en büyük nimet akıldır. Bir konuşmanızda tesbih tanelerinden ziyade parmaklarımın şehadetine inanıyorum diyorsunuz. Bu sözü açıklayabilir misiniz? Bu söz sadece bir metafor değil, bilimsel bir gerçektir. Bugün biliyoruz ki hücrelerin hafızası var. Kalemin hafızası, mürekkebin hafızası, parmağın hafızası var. Her namazda parmaklarımızla şehadet ettiğimizde, parmaklarımızda ve hücrelerimizde bu şehadetin izi kalıyor. Bugün bilimsel olarak biz hücrelerin DNA'sına bilgi yükleyebiliyoruz. Allah Kur'an'da nihayet oraya, cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Fussilet 20 buyuruyor. DNA kütüphaneleri kuruluyor ve biz bir videoyu bakteri DNA'sına yüklüyoruz. 3-4 kuşak sonra o videoyu tekrar üretiyoruz. Bu her şeyin bir hafızasının olduğunun en somut kanıtıdır. Parmaklarımızın her hareketi, her tesbihi, her şehadeti hücrelerimizin en derininde kaydedilir. Bu kayıtlar biz öldükten sonra bile varlığını sürdürür. Ölüm vakasına bakışınızı anlatır mısınız? İnsanlar dünyada bir rüya yaşıyor. Zaman bir yanılsamadır. Dünyada en uzun rüya sadece 6 saniye sürer ama sen o 6 saniyede yıllarca süren bir rüya görebilirsin. İşte zaman izafidir. Ölüm bu rüyadan uyanmaktır. O yüzden ben bilimsel olarak ölüm yoktur derim. Bir insanın iki ölüm tarihi vardır. Biyolojik ölüm ve hakiki ölüm. Biyolojik ölüm vücudun fiziksel olarak sona ermesidir. Proteinlerin toprağa karışması, vücudun yok olması gibi biyolojik bir süreçtir. Fizik olaraksa bizim temelimiz olan frekans ve dalga formunda başka bir boyuta geçiyoruz. Atom altı parçacıklar seviyesine indiğinizde varlığın aslında bir titreşimden, bir frekanstan ibaret olduğunu görürsünüz. Bu bir yokluk değil, sadece bir boyut değiştirmedir. Hakiki ölüm senden son bahsedildiği tarih, senin gerçek ölüm tarihindir. Bu bağlamda insanları dört gruba ayırabiliriz. Varken yok, yokken yok. Bu kişiler hayatları boyunca hiçbir katkı sağlamamış, sadece oksijen tüketmişlerdir. Varlıkları da yoklukları da hissedilmez. Varken var, yokken yok. Bu kişiler yaşadıkları süre boyunca bir şeyler başarmış ama bıraktıkları iz kalıcı olmamıştır. Öldükten sonra unutulurlar. Varken yok, yokken var. Bu kişiler hayattayken kıymetleri bilinmez. Dışlanır veya hapse atılırlar. Ama vefatlarından sonra büyüklükleri anlaşılır ve eserleri yaşamaya devam eder. İmam Serasi bu gruba en güzel örnektir. Özbekistan'da bir zindanda kitapsız, kaynaksız bir şekilde 31 ciltlik El Mebsut'u, İslam fıkhının en temel eserini kaleme almıştır. Bu eser onun öldükten sonraki varlığını mühürlemiştir. Varken var, yokken var. Bu kişiler hayatları boyunca büyük katkılar sağlamış ve öldükten sonra da eserleriyle, fikirleriyle, bıraktıkları rahmetle yaşamaya devam etmişlerdir. Hazreti Peygamber ya da İmam-ı Azam, İmam Taberi gibi büyük alimler bu gruba girer. Onlar bu aleme damgalarını vurmuş ve varlıklarını ebediyen sürdürmüşlerdir. Hocam, son olarak okuyucularımıza ne mesaj vermek istersiniz? Hayatın 5 temel şartı vardır. Tezekkür, tedebbür, teakkul, tefekkuh, tefekkür. Tezekkür, geçmişi dikkate almaktır. Tedebbür, geleceği şekillendirmektir. Ütopya sahibi olmaktır. Teakkul, geçmişle gelecek arasında bağ kurmaktır. Tefekkuh, güncel problemlere güncel çözümler bulmaktır. Tefekkür, proje üretmektir. Allah'ın rızasını sadece tesbih tanelerinde veya savaş meydanlarında aramak doğru değildir. Bugün Müslümanlar Allah'ın rızasını kütüphanelerde, laboratuvarlarda aramalıdır. Cihat, cehaletle savaştır. Bu millet ayağa kalkmadan İslam alemi ayağa kalkamaz. İslam alemi ayağa kalkmadan da insanlığın ve kainatın ayağa kalkması mümkün değildir. Bu güzel mesajlarınız ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İlmin ve hikmetin peşinde olan herkese selam olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'la gerçekleştirilen Kıyamette Gelecek En Büyük Soru, Neden Beyninizi ve Aklınızı Kullanmadınız başlıklı Bilal Akyol imzalı mülakatı paylaştık sizinle. Ve birlikteliğimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Emel Sözcüer imzalı Kimin Takipçisiydin başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sınır insana sunulan güvenli alandır. Sınırlar aşılırsa insan maddi manevi zarar görür. Sınırların olmadığı bir dünyayı insanlığa özgürlük diyerek zerk ediyorlar. Halbuki mahremiyet bizi yaralanmaktan koruyan, diri ve şuurlu tutan gülistandır. Mahremiyet, mahrem, şahsi olandır, kutsalımızdır. Kıymetlilerimizi sakındığımız bölgedir. Kutsal olan mahremdir, sarmalanır, örtülür, mesafe konur, esirgenir. Mahremiyet, ifşa olmaktan, görünür, bilinir olmaktan rahatsızlık duyar. Kişi online olmakta görünürlüğün, çevrim içi olmakta gönüllü olarak mahremiyetin ifşasını kabul eder. Zamanımızda mahremiyet konusunda zafiyet görülüyor. Sosyal medyada gösteriş çılgınlığı yaşanıyor. Beğeni sayısını artırmak adına ahlaki değerler çiğneniyor. Ucube haller yaygınlaşarak şımarık edalarla yozlaşmalar artıyor. Kutsal olan her şeyi, özellikle özel hayatı, aile kalesini yıkmakta görevli küresel uğursuzlar, insana dair değerli olan şeyleri hayasız akınlarla ifsat etmeyi hedefliyorlar. Bu ifsat hareketlerinden büyük bir çoğunluk etkileniyor. Biz kendimizi korumaya çalışsak bile, takip ettiklerimizin tutumları, halleri, görmek istemediğimiz görüntülerle, paylaşımlarla oluşan mahremiyet ihlalleri bir süre sonra sıradan, makul olarak kabul görüyor. Bu, toplumda çürümeye, yozlaşmaya, değerlerin yitirilmesine sebep oluyor. Parmak uçları hayatidir. Takip etmek, takdir ettiğin, o kişinin sizi etkilemesine izin verdiğin, öne geçirdiğin, fikir aldığın, influencer, onun fikirlerine göre yol aldığın kişidir. Peki senin takip ettiğin kişiler kimler? Bazıları şöyle cevap veriyor. Ben onu hayranlıkla takip etmedim, ne yaptığını bilmek için takipteydim. Hayır, sen kimin takipçisiydin? Kur'an-ı Kerim'de de aynen takipçi ifadesi geçiyor. Kimi takip edeceğimizi seçeceğiz. İnanıyoruz ki takip ettiklerimizden, beğenilerimizden sorumluyuz ve hesap vereceğiz. Kimi takip ettiğimiz, kim olduğumuzla ilgilidir. Dijital mecralar çağın önemli imkanlarından biri. Ama imkanlardan çok daha fazla tehdit, dezavantaj mevcut. Bu bağlamda Müslümanın en büyük imtihan alanı sosyal medya mahremiyeti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü medya aracı kültürel içerimleriyle kullanıcının dünyasına dahil olur ve kendi büyülü dünyasına çeker. Dijital ortamlarda yeni meslek alanı haline gelen kitle etkileyicilerinin şöhret toplumu tanımlamasına paralel evliliklerini, ev içi pratiklerini, alışverişlerini, hayatlarının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşmaları, mahremiyetin sosyal medya ortamlarında ne kadar aşındığının en belirgin göstergesidir. Dijital ortamların yalnızca genç kuşaklara değil, her yaştan kesime hitap edecek düzeyde yaygınlık kazanmasıyla teşhirci mahremiyetin boyutları genişlemiştir. Bunun sonucunda yakın zamana kadar bireyin, ailenin mahremi olarak görülen, yabancı gözlere açılması asla beklenmeyen ev ortamlarından, gündelik hayatın hemen bütün hallerine, bebeğin doğumundan dini içerikli ritüellere kadar pek çok özel an sosyal medya ortamlarında teşhir edilmektedir. Dini konularda hassasiyet taşıyan ama sosyal medyanın atmosferinden kendisini kurtaramayan kullanıcıları kendi girdabına çekmektedir. Dahası gösteriş olarak yapıldığında manevi anlamdaki karşılığında azalacağı düşünülen ibadetler bile beğeni ve takipçi sayısını artırma, fenomen olma gibi cazibeler doğrultusunda bu mecralarda tüketilebilmektedir. Günlük hayatın bütün ayrıntılarıyla sosyal medyada paylaşılması gerektiği düşüncesi, sosyal medyada paylaşılmayan bir şeyin gerçekte hiç yaşanmamış olduğu algısından artık uzaklaşma zamanı gelmedi mi? Maddi unsurlarıyla hayatımızı saran teknolojinin aile hayatımızdan kuşakların değişimine kadar köklü değişimler oluşturduğunun farkına ne zaman varacağız? Gündelik hayatta uymamız gereken mahremiyet sınırlarının dijital ortamlarda da uyulması gerektiğini unutmamalıyız. Mahremiyet sadece Müslümanlara ait değil, insan olmakla alakalı kavramdır. İnsanın insan olma özelliklerini koruyabilmesi, gelişebilmesi için sınır koruyucu kalkandır. Şeffaflığı savunanlar mahremiyeti enformasyonun, iletişimin, sermayenin önünde engel olarak görüyorlar. Şeffaflık hukukta adaleti sağlarken toplum ve fert bazında şeffaflık ahlaki bir kimliğin oluşmasını engeller. Mahremiyet öncelikle kadının örtünmesi şeklinde anlaşıldı. Ancak eli yüzü kapalı bir kadının sosyal medya hesabında günlük hayatının tüm ayrıntılarını paylaştığını görünce mahremiyeti sadece bedeni örten örtü olarak algılamak doğru mudur? Mahremiyetin cinsiyetle, örtünmeyle ilgili olduğu düşüncesi kişinin körlüğüne sebep olur. Öncelikle vahiy ile bildirilen kimin kiminle ne ölçüde yakınlaşacağını tanımak gerekir. Eskiden duvarlar, kapılar, perdeler, pencereler, izleyiciyle mesafe gibi mekansal sınırlar vardı. Zamanımızdaki dijital gözetimle bu sınırlar işlevini kaybetti. İçerisini dışarıdan ayıran bir duvar kalmadı. Örtü, kapılar, duvarlar artık bizi korumuyor. Bize kimin baktığını bilmiyoruz. Aslında dijital gözetim özgürlüğü ihlal şeklinde oluşmuyor. İnsanlar gönüllü olarak kendilerini göstererek, isteyerek dijital içerik üretmeye katkı sağlıyorlar. Ancak özgürlük adına bizi kimin gördüğünü bilmediğimiz, duvarların mahremiyetimizi koruyamadığı, kendimizle ilgili bilgide kontrole sahip olmadığımız bir dünyanın içinde esarete doğru savruluyoruz. Elimizden mahremiyetimizi kontrol etme hakkımız, özgürlüğümüz alınıyor. Asıl özgürlüğün kontrol olduğu umarım bir gün anlaşılacaktır. İnsanın doğuştan hür ve irade sahibi olarak yaratılması, kişisel sınırların, özel hayatın dokunulmazlığı haklarını da beraberinde getiriyor. Ama insanın kendini ifşa etmesi, tecessüs, gözetleme, kontrol oluşumlarıyla mahremiyet ihlalleri, mahremiyete saldırı söz konusudur. Günümüz insanı hazzı ve nefsani arzuların peşinden gitmeyi özgürlük olarak tanımlıyor. Ancak asıl özgür olanlar bunları kontrol altına alan kişilerdir. İnsanların doğal olarak sahip olduğu beden mahremiyeti vardır. Bunun hiç kimse tarafından ihlal edilmemesi gerekir. Ailesi içinde kalması gereken bilgileri, görüntüleri kendisinin veya başkasının paylaşmaması lazımdır. İnsanın dilinin ölçülü olması, özel hayatına zarar verecek şekilde kullanmaması gerekir. Özellikle sosyal medyada insanların mahremiyetine zarar verecek şekilde dil mahremiyetini ihlal ettiklerini görüyoruz. Bazı insanlar özel hayatını, insanlarla ilgili yaşantılarını paylaşabiliyor. Yaşantı mahremiyetinin korunması, ortalığa saçılmaması gerekiyor. Düşünce mahremiyetine de dikkat etmeliyiz. Her düşüncenin başkaları tarafından bilinmesi gerekmez. Yazılan, söylenilen şeylerin nereye gittiğine, insanları nasıl etkilediğine dikkat etmek lazımdır. Dedelerimiz anlatırdı. Eskiden dükkanlarda vitrin denilen bir şey yoktu. Alışverişte malı hakkında algı oluşturmak ayıptı. Malı methetmek bile küçümsenirdi. Mütevazılık esastı. Mahremiyet her şeyin özüydü. Büyükler çarşıdan aldıkları yiyecekleri sararlardı. O yiyeceğe nefsi karışanın hakkı olduğu düşüncesiyle şifa getirmeyeceğini bilirler, paket yaparlardı. Şimdi ziyafet sofraları sosyal medyada paylaşılıyor. Varoluş amacının yemek, giyinmek ve alışveriş olarak kabul görüldüğünden beri artık kendi kabulünü gerçekleştirmek adına bedenler teşhir malzemesi oldu. İnsan ancak ahlakıyla, edebiyle, zarif kişiliğiyle, profesyonelliğiyle var olabilir. Kişinin duygularını destursuzca paylaşması, benliğinden sıyrılarak kendine yabancılaşmasının sonucudur. Olgun kişi, duygularını kontrol eder. Sevincini, kederini, şükrünü ifşa etmez. Hakkıyla yaşar. Geri çekilmek, sırlanmak, münzevi bir duruş, zaruri ve acil çıkış kapısıdır. Dijital endüstrinin gösteriş çağrısına uymak gönüllü esarettir. Oysa insana yakışan onurlu hürriyettir. Mahremiyet herkesin sahip olduğu temel bir haktır. Onu korumaksa hem bireysel bilinç hem de toplumsal sorumluluk gerektirir. Unutulmamalıdır ki mahremiyet saygının en ince, zarif halidir. Değerli dinleyenlerimiz, Emel Sözcüer imzalı Kimin Takipçisiydin başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.